Ayrım 19. 241. sayfa. Jilet kadar keskin soğuk bir hava Jennifer'ın yüzünü daladı. Kafasıyla omuzları dışarıda, neredeyse yarı beline kadar pencereden sarkıyordu ama dondurucu hava bilincini yitirmemesini sağlıyor. Bu arada da saldırganın eli gırtlağını giderek daha çok sıkıyordu. Gözlerini açık tutabilmek ve soluk alabilmek için çabaladı ama bütün çabaları boşunaydı ve beyni tepki vermemekte direniyordu. Sanki kafasının içindeki bütün devreler çoktan kapanmış, ölümün karanlığına hazırlanmış gibiydi. Öleceğim, ölüyorum, tanrım, yalvarırım, çabuk olsun. Jennifer'ın dehşetinin tadını çıkarırken adamın yüzünü kaplayan vahşi sırıtış genç kadını son enerji kırıntılarını toplamaya itti. Hayır, böyle ölmeyeceksin, mücadele edeceksin. İşte o zaman aklının ne söylemek istediğini anladı. Eline geçirebildiğin her silahı kullan. Serbest eliyle çantasını umutsuzca karıştırdı. Uzun ve sert bir cisim bulunca şeklinden bunun tükenmez kalem olduğunu çıkarttı. Kalan bütün kuvvetiyle kalemi sıkıca tuttu ve ucunu adamın yanağına sapladı. Beriki bir çığlık atıp geriledi, silahı düşürdü, elini yarasına sol gözünün altına saplamış olan tükenmez kaleme götürdü. Kendini açık pencereden içeri çeken Jennifer güçlükle soluyordu. Adam acı içinde yere yatmış, yolunu kapatıyordu. Jennifer kaçacak bir çıkış olmaksızın içeride kısılıp kalmıştı. Saldırganın tükenmez kalemi yaradan çekip çıkarışını dehşet içinde izledi. Panik içinde çıkış kapısını açınca güçlü bir hava akımı neredeyse ayaklarını yerden keser gibi oldu. Pek çıkar yolun trenden atlamak olduğunu farkındaydı ama cesaretini toplamaya çalışırken adam arkadan uzanıp bacağına yapıştı. Jennifer yerdeki makinalı tabancayı gördü. Uzanıp tabancayı eline aldı. Adam ayağa kalkıp kudurmuş bir ayı gibi üzerine saldırmak üzereyken bacağını kurtarmayı başardı. Jennifer makinalı tabancayı doğrultup tetiğe bastı. Scorpion öksürdü. Mermiler adamın omuzuna saplandı. Kızıl bir bulut yağmurluğuna yayılırken adam inledi. Debelenerek ayağa kalkmaya çalışırken açık kapıdan dışarı düşecek gibi oldu ama son dakikada toparlanıp kapının pervazını tutunmayı başardı. Yağmurluğunun eteği trenin hızıyla şaklarken meydan okurcasına baktı. Lokomotifin sesi birden değişip tren tünele girerken gözlerinde çılgın bir korkunun ifadesi göründü. Jennifer adamın yüzündeki dehşeti, parmaklarının çözüldüğünü gördü. Bir çığlık atarak düştü. Bir an sonra vücudu tünelin duvarına çarpıp karanlıkta kayboldu. Jennifer dehşet içinde dönerken vagon kapısının ardına kadar açıldığını ve elinde barettasıyla Macaulay'ın içeri daldığını gördü. Elinde hala makinalı tabanca rüyada yürür gibiydi. McCall silahı elinden aldı. Genç kadını vagonun ortasına çekti. Tamam, artık güvendesin diye yatıştırdı onu soluk soluğa. Neler oldu? Jennifer cevap vermek için ağzını açmasına rağmen tek bir ses çıkaramadı. Biraz önce bir adam öldürdüm. Kusmak istiyordu. Koridorda bir ceset vardı ve Jennifer bakınca saldırganın sarışın suç ortağını tanıdı. Yoksa öldü mü? McCall Beretta'yı kaldırdı. Hayır ama devrine kadar birkaç kez bununla vurmam gerekti. Eğildi, adamın yağmurluğunun altından makineli tabancayı çekip aldı, şarjörünü çıkardı, namludaki mermiyi de boşalttı. Aynı işlemi ikinci Scorpion'a da uyguladıktan sonra her iki makineli tabancayı pencereden fırlattı. Bu herifler ciddi, böyle bir silah bir atışta adamı ikiye böler. Jennifer McCall'un yüzünün çizik içinde olduğunu, ceketinin omuzunun yırtıldığını, sağ gözünde de kötü bir yarık bulunduğunu yeni fark etmişti. Sen neredeydin? İkimiz için birer kahve bulmaya gittim. McCall ayaklandı. Geri döndüğümde koridordaki kargaşayı gördüm. İşte o zaman da şu dostumuzla birbirimize girdik. Sen yaralı mısın? Doktora ihtiyacın var mı? Orada neler oldu? Bir adam öldürdüm. Ve birden kendini McCall'un kollarında gözyaşlarını tutmaya çalışarak olan biteni anlatırken buldu. Sakin ol Jennifer. Kendini korumak zorundaydın. Bunların manastırdaki adamlar olduğundan eminim. Bizi nasıl bulabildiler? McCall'un verecek bir cevabı yoktu. Kafasını sallamakla yetindi. Bunlar her kimse kolay kolay pes etmiyorlar. Adamın ceplerini araştırdı. Bir cep telefonu ile cüzdan bulunca cüzdanın içindekileri inceledi. Ne yapıyorsun? Bizi öldürmek isteyen kim? Anlamaya çalışıyorum. Kimmiş? McCall telefon ile cüzdanın cebine tıktı. Bunu daha sonra düşünürüz. Buradaki dostumuzun trende başka arkadaşları olabilir. Trenden inmenin zamanı geldi. McCall imdat frenini bir sonraki vagonda buldu. Jennifer trenin Siplon tünelinden çıktığını, dümdüz uzayıp giden rayların üzerinden Rick'e yaklaştığını gördü. Sıkıca tutun ve öteki yolcuların yaralanmaması için dua et. McCall levyeye asıldı. 2 saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Ardından frenler raylara yapışırken Jennifer korkunç bir gıcırtı duydu. Tren şiddetle sarsılarak onların dengesini bozdu. Sonra da vagonlar durdu. McCall vagon kapısını açıp yere atladı. Demir yolunun kenarındaki yamaç birkaç sokak lambasınca belli belirsiz aydınlanan karanlık bir yola doğru iniyordu. Trenden atla Jennifer. Jennifer çevrenin karanlığında hayat belirtisi göremedi. Nereye gidiyoruz? Rick'e gitmeye çalışır. Ondan sonra da ne yapacağımıza karar veririz. Şu kahrolası trenden atla. Jennifer hala şoktaydı. Sersemlemiş, şaşkın yolcular koridorlara çıkmış, pencerelerden dışarıya bakıyordu. McCall elini uzattı. Jennifer, Tanrı aşkına atla. McCall'ın eline yapışıp trenden atladı. McCall öne düştü, sendeleyerek onu yamaca doğru götürdü. 4. bölüm. İsviçre. En yakın köye 3 kilometreden de uzak olan çiftlik sapa bir yerdeydi. O sisli gecede ahıllardan birinde ineklerini sağarken ayaklarının dibine uzanan 2 korkunç dobermanın dışında adam çiftlikte yalnız yaşıyordu. 2 metal bakraçı çiftlik evine doğru taşırken köpekler havlamaya, heyecanla zıplamaya başladılar. Otur Hans, otur Ferdi. Dobermanlar adamın buyruğuna hemen uydular. Kıçlarını yere değdirirken sızlandılar. Adam bakraçları mutfağa bıraktı, ellerini ceketine sildi, adeleli vücudunun üzerine lekeli bir işbaşı ceketi giymiş, ayaklarına da yeşil lastik çiftlik çizmeleri geçirmişti. Koyu renk saçları kırlaşmaya yüz tutmuştu. Yüzünde de donma izleri görülüyordu. Plastik ameliyatı gerçekleştiren cerrah elinden geleni yapmıştı ama adamın burnunun ucunda hala kocaman bir parça eksikti ve daha da beteri sol elinin 3 parmağının yerinde yerler esiyordu. Perdenin aralığına gözlerini uydururken dudaklarını asabice ısırdı. Sonra da yeniden masanın başına döndü. Masanın üzerinde bir tomar gazete, gazetelerin yanında da Zeiss marka kauçuk kaplı bir dürbün vardı. Dürbünü alıp ana yola Fasenhorn'un girintili çıkıntılı batı yamacının yarım kilometre kadar ötesine çevirdi. Ne arabadan ne de adamlardan iz vardı ama oralarda bir yerlerde olduklarından, onu gözetlediklerinden emindi. Buzuldaki cesedin bulunduğunu duyduğu günden beri korku içinde yaşıyordu. 3 gündür arabalı 2 adamın çiftliğini gözetlediklerini anladığından beri korkusu daha da artmıştı. Dürbününü indirdi. Kendini yüreklendirmek için elini ceketinin cebine atıp Sig Sauer marka 9 milimetrelik tabancasını çıkardı. Dolu olup olmadığına baktıktan sonra 15 mermi alan şarjörü yerine itti. Bu silah gerektiğinde sigorta poliçesiydi. Hans, Ferdi, gelin sevgililerim. Köpekler yanına gelince başlarını okşadı. Dobermanlar emrini alır almaz tereddüt etmeden öldürmek üzere eğitilmişlerdi. Vahşi çeneleri birkaç saniyede bir insanın gırtlağını parçalara bölecek güçteydi. Ferdi, Hans dışarı, dışarıda bekleyin. Köpekler dışarı fırlayıp ön sundurmanın altında beklemeye koyuldu. Adam dikkatini mutfağın başka bir köşesine çevirdi. Bir televizyon video güvenlik monitörü çiftlik evinin ön ve arka cephelerini tarayan 2 kameraya bağlıydı. Bu kameraları kendi güvenliği için yerleştirmişti. O akşam monitörde olağan dışı hiçbir görüntü yoktu. Evin ön cephesinin değişmeyen bir görüntüsü, çiftlik evine kadar uzanan çakıl taşlı kaplı otomobil yolu. Monitörün üzerindeki düğmeyi çevirince ekranda ağal ile garaj beliriverdi. Orada da bir şey yoktu. Gördüklerinden tatmin olunca çabancasını cebine soktu. Cesedin bulunmasıyla sırrının bir biçimde açığa çıkacağından hala korkuyordu. Yine de davetsiz herhangi bir konuğu gerektiği gibi karşılamaya hazırdı. O konuklar bir gelmeye görsün. Gerekirse onları öldürecekti. New York. Lou Garuda poşetini Manhattan'ın orta bölümüne doğru sürdü. Bir zamanlar Prime International Securities'in büroları 5. caddenin en pahalı binalarının birinde ayna gibi pırıl pırıl camları, cilalı metal aksamıyla sarsıcı bir mimarlık örneği, çevresine zenginlik ve güç görüntüsü yayan bir yapıydı. Garuda binanın önünden geçerken bu heriflerin elinde amma da para varmış diye düşündü. Prime hakkında son derece yetersiz bilgi toplamış, bu yüzden de eski başkan yardımcılarından birini ziyaret etmenin yararlı olabileceğini düşünmüştü. Edindiği bilgilere göre Frederick Kamer şimdi artık Cavendish Deloy Securities adlı başka bir Manhattan yatırım şirketi için çalışıyordu. Şirketin bürosu 5. caddenin biraz aşağılarındaydı. Garuda döner kapıdan girdiğinde kendini İtalyan mermeri ve pahalı duvar resimleriyle kaplı özel bir lobide buldu. Danışma masasının ardında orta yaşlı bir kadın oturuyordu. Garuda masaya yaklaştı. Cavendish Deloy lütfen. Kiminle görüşmek istiyorsunuz? Garuda genişçe tebessüm etti. En baştakilerden biriyle, Bay Kammer'la. Bay Kammer'ın bütün ziyaretçileri sekreterinden geçer, onu arayayım. Kim geldi diyeyim? Polis memuru Lou Garuda. Kimliğini gösterdi. Long Beach Polis Müdürlüğü'nden. Hem bakın hanımefendi, bu özel bir konu. Onun için bizzat Bay Kammer'le görüşmek istiyorum. Sekreteriyle değil. Kadın kaşlarını çattı ve elindeki telefonun tuşlarına bastı. Hattın öbür ucundaki kişiyle konuştuktan sonra tabii dedi, konuşturabilirim. Telefonu Garuda'ya uzattı. Bay Kammer sizinle konuşmak istiyor. Garuda telefonu kulağına götürdü. Alo. Hattın karşı ucundan sabırsız bir erkek sesi duyuldu. Evet, ben Frederick Kammer. İyi günler Bay Kammer. Siz kimsiniz? Adım Lou Garuda. Elimde ilginizi çekebilecek bilgiler var efendim. Paul March hakkında. Kim? Paul March. Prime Securities'te birlikte çalıştığınız eski bir arkadaşınız. Uzunca bir ses dedikten sonra karşı taraftaki, açıkçası siz kimsiniz Bay Garuda? Dedi. Kahrolası bir polis memuru diye cevap verdi Garuda. Benimle konuşmayı kabul ederseniz çok sevineceğim. Hemen şimdi demek istiyorum. Telefonda kısa bir sessizlik oldu. Sonra Kammer, nereden telefon ediyorsunuz Bay Garuda? Diye sordu. Aşağıdan, lobiden. Sizi 5 dakika sonra kabul edebilirim. Birom 16. katta. Garuda asansörden 16. katta inince bürolarla dolu görkemli bir yerle karşılaştı. Ortada geniş bir kabul bölümü, çevresinde de bu bölüme açılan 6 kapı vardı. Kapılardan birinden bir kadın çıktı. Saçlarını ensesinde toplamış. Kadının yüzünden ciddi bir otorite havası akıyordu. Bay Garuda? Evet. Ben Bay Kammer'in sekreteriyim. Lütfen beni izleyin. Önüne düşük bir koridora girdi. Bir kapıyı vurup araladı. Garuda'ya dönüp burası dedi. Bay Kammer sizi bekliyor. Garuda büroya girince kapı arkasından kapandı. Cam ve metalden yapılmış bir masanın ardında önünde bir dizüstü bilgisayarı, orta yaşlı, zayıfça bir adam oturuyordu. Üzerinde kolalı beyaz bir gömlek, ipek kravat ve askı vardı. Garuda'yı incelerken gözlerini kıstı. Ne ayağa kalktı ne de elini uzattı. Oturun. Garuda bir kağıtağa yerleşirken pezevenk diye geçirdi içinden. Duvarda asılı boya lekelerinden oluşmuş iki çağdaş baskıya baktı. Güzel görünüyorlardı ama Garuda için hiç bok ifade etmiyorlardı. Zevkle döşenmiş bir büronuz varmış Bay Kammer. Çok etkileyici. Teşekkürler Bay Garuda. Neyse, biz işimize bakalım. Polis olduğunuzu söylemiştiniz değil mi? Yaratan'ın uzattığı kimliği inceledi. Long Beach'ten biraz uzaklaşmış sayılmaz mısınız? Bu resmi bir ziyaret mi oluyor? Pek öyle denemez. Buraya özel olarak geldim diyebiliriz. Öyleyse bana söylemek istediğiniz ve bu kadar önemli olan ne? Paul March eski bir Prime Securities yöneticisi ve sizin de iş arkadaşınızdı. Bundan 2 yıl önce eşinin öldürüldüğü bir gece ortadan kayboldu. Polis bu cinayeti onun işlediğinden kuşkulanmak için yeterince nedene sahipti. O zamanlar dosyayla ben ilgilendim. Epeyce korkunç bir cinayetti. Aynı saldırıda March'ın oğlu sakat kalmış, kızı da tecavüz girişimiyle karşılaşmıştı. Evet, çok üzücü bir olay. March iyi bir uzman ve saygın bir kişiydi. İyi de ben şirkete gireli sadece 1 yıl olmuştu ve adamı hemen hiç tanımıyordum. Onun için bütün bunların benimle ne ilgisi var? Garudano defteriyle kalemini çıkardı. Buna da geleceğiz. Ama her şeyden önce bana Prime'i biraz anlatsanız. Mali yatırımlarla ilgili özel bir şirketti Bay Garuda. Bütün bunları zaten biliyorsunuz, öyle değil mi? Tam olarak hangi alandaki yatırımlarla ilgileniyordu? Sayılamayacak kadar çok. Saymaya kalksam bütün gününüzü burada geçirmek zorunda kalırsınız. Yeterince zamanım var. Olduğundan eminim Bay Garuda. Oysa ben artık o şirket için çalışmıyorum. Ve o şirket ile müşteriler arasında özel sayılabilecek konulara girmek niyetinde de değilim. Zaten Prime ile aramızdaki kontratta da böyle der. Her neyse, elinizde bazı bilgiler olduğunu söylemiştiniz değil mi? Prime neden tasfiye edildi? Hiçbir fikrim yok. İşler iyi gidiyor gibi görünüyordu. Onun için bu soruyu şirketin kayıtlı sahiplerine sormanız daha iyi olur. Kendilerine göre nedenleri olduğundan eminim. Kim bu kayıtlı sahipler? Cayman Adaları'nda bir paravan şirket. Pek anlayamadım. Bu şirketin sahibi başka bir şirket olması ve o kuruluşun da bir başkasına ait görülmesi kuvvetle muhtemeldi. Böylesi dolambaçlı şirket sahipliklerinin nedeni vergi kaçırma ya da gerçek sahipleri gizleme olabilir. Genellikle her iki nedenin de geçerli olduğunu görürsünüz. Yani bir insanın Prime'ın gerçek sahiplerinin kim olduğunu bulamaz mı demek istiyorsunuz? Evet, öyle. Garuda bir an düşünüp duyduklarını çözümlemeye çalıştı. Paul March'ın onu tehlikeye atabilecek herhangi bir projeyle ilgili olup olmadığı konusunda bir bilginiz var mı? Cameron sabrı taşmıştı. Bay Garuda, daha önce de söylediğim gibi adamı neredeyse hiç tanımıyordum. Şimdi isterseniz o sahip olduğunuzu iddia ettiğiniz önemli bilgiye gelelim. Pekala, işte bendeki bilgiler. Paul March bundan 5 gün önce İsviçre-İtalya sınırına yakın bir buzulda soğuktan donarak ölmüş bulundu. Kemir şaşkın görünüyordu. Hiç haberim yoktu. March'ın 2 yıl sonra ölü olarak ortaya çıkması size de biraz tuhaf gelmiyor mu? Kaybolduğunda arkasında cevaplanmamış bir sürü soru bırakmıştı. Zaten dosyayı yeniden açmayı da bu nedenle düşünüyorum ya. Belki de bu soruların bazılarını cevaplamama yardım edersiniz diye düşünmüştüm. Özür dilerim ama size zaten elimden geldiğince yardım ettim. Karıda not defterini gürültüyle kapatıp içine çekti. Beni başından savuyor. Kesinlikle bir bilgi hazinesisiniz Bay Cameron. Neden bana siktir olup gitmemi söylemiyorsunuz? Cameron masasının etrafından dolaşarak konuşmanın sona erdiğini belirtti. Size daha önce de söyledim. March hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi gitmenizi istemek zorundayım. Saat 1'de bir randevum var. Garuda o şansını son bir kere daha denemek istedi. Bakın, eğer sadece... Kemer bürosunun kapısını açık tutup koridoru gösterdi. İsteyeceğiniz her ne ise, hayır, zamanım yok. İyi günler Bay Garuda. Varzo. 3 ceset saydım. 2'sinin gırtlağı kesilmiş, üçüncüsü de galiba kendini atmış. Kimmiş bunlar? Keşiş. Ne? Katolik keşişler. Felos Kelso'ya durumu açıklar ve aceleyle manastırın kapılarından geçirirken elindeki fenerle önlerini aydınlattı. Buraya geldiğimde ana kapının açık olduğunu görünce içeri girdim. Kimseler yoktu. Jennifer ile Makkıl'dan bir iz olmadığına kesinlikle emin misin? Eminim, her yeri aradım. Hücrelerden ikisi sanki birileri kalmış gibiydi ama boştu. Mahzene inen bir merdiven var. Ancak sizin yerinizde olsam oraya gitmezdim. Orası mezarlık olarak kullanılmış. Kapılardan birisi zorlanmış. Menteşelerine ateş edilmiş. Hiçbir şeye dokundun ya da iz bıraktın mı? Hayır, söylediğiniz gibi çok dikkatli davrandım. Hadi bana cesetleri göster dedi Kelso sıkıntıyla. Sakın unutmayın, bir şeye dokunmak yok. Mark avludan hızla geçip karanlık kemerlerin altında koşan Kelso ile adamlarını izledim. Felos peşindekileri bir çift ağır meşe kapıdan geçirip koridordaki keşiş hücrelerinden birine sokarken ayak sesleri ıslak taşlarda yankılanıyor. Bütün manastır insanın içini ürperttirecek kadar ıssız görünüyordu. Mark gecelik giysiler içindeki genç bir adamın cesedine bakıp dehşet içinde kaldı. Adam pencerenin parmaklıklarından birine bağlanmış kalın bir ipin ucunda cansız sallanıyordu. Ayaklarının altındaki iskemle devrilmiş, gözleri yuvarlarından fırlamıştı. Yatağın üzerinde ise kanlı bir bıçak görünüyordu. Aman tanrım! Dediğim gibi adam sanki kendini asmış. Ya ötekiler? Bundan beter durumda dedi Fellows. Yanındakileri koridorun ucundaki öteki odalara götürürken Mark gırtlakları kesilmiş iki cesedi gördüğünde kusacak gibi oldu. Burada neler olmuş? Göründüğü kadarıyla diye tahmin yürüttü Fellows. Genç olanı birden çıldırmış, öteki ikisini öldürdükten sonra kendini asmış olabilir. Ya da cesetlerin böyle görünmesini istedi. Kelso kurbanlardan birinin kanlı cesedini inceledi. Boynundaki yaraya dikkatle baktı. Öteki odada gördüğümüz bıçak böylesi din adamlarının yanında taşıyacağı bir şeye benzemiyor pek, öyle değil mi? Peki öyleyse neden? Bu adamlar neden öldürüldü? Biliyorsam ne olayım? Mark cep telefonunu çıkarıp bir numara tuşladı. Ne yapıyorsun? Soruyu soran Kelso'ydu. Jennifer'ın cep telefonunu arıyorum. Vazgeç, telefonu kapalı. Adamlarım dakikada bir o numarayı arıyor. Ya telefonunu açtıktan hemen sonra yine kapatıyor ya da pili bitti. Mark çevir sesi değil, tekrar tekrar hizmet sağlayıcının parazitli bir mesajını duyabildi. Kelso yerdeki cesede son bir kez baktıktan sonra koridora yönelirken telefonunu öfkeyle kapattı. Bana kalırsa Bura polisi manastırın hücrelerinde 3 keşiş ölüsü bulacaklarını öğrenmeden buradan uzaklaşalım derim. Fellows, sen Grimes'le git, Ryan benimle kalıyor. Kasabayı arayıp Jennifer'dan bir iz var mı bakacağız. Yarım saat sonra Varzon'un ıssız ana meydanında mavi bir Nissan'la karşılaştıklarında Mark plaka numarasını hemen hatırlattı. Çipi ilk gören Grimes'ti. Ötekiler yanlarına geldiklerinde elinde bir fenerle arabanın şasisini inceliyordu. Kelso Grimes'la konuşmak için yanına gitti. Sonra da Mark'a işaret etti. Grimes arabanın terk edildiğini düşünüyor. Anahtarlar hala üzerinde. Bak peki Jennifer ile McCaw nereye kaybolmuş olabilir? Grimes'in bir tahmini var. Söylesene Grimes. Kasabayı iyice araştırdık diye bilgi vermeye başladı Grimes. Varsa da gidebilecekleri tek bir otel bile yok. O zaman kasabadan ayrılmış olabileceklerini düşünerek tren istasyonuna bir baktım. İsviçre'ye giden tarifeli bir tren yaklaşık bir saat kadar önce burada durmuş. Bana kalırsa o trene bindiler. Neye dayanarak söylüyorsun bunu? Gişedeki adam Rick için bilet alan ve Jennifer ile McCall'ın eşkallerine uyan iki kişi gördüğünü söyledi. Trene bindiklerini de görmüş mü? Gördüğünü söylüyor. Bu arada trende bir şeyler olmuş. Nasıl şeyler? Rick'e yaklaşık bir kilometre kala biri imdat frenini çekmiş. Gişe görevlisi trenden bir çiftin indiği dışında fazla bir şey bilmiyor. Kelso Opel'in torpido gözüne uzanıp bir harita ile bir de el feneri çıkarttı. Rastlantılara inanmam. Hadi kıpırda Grimes. Biz peşinden geliyoruz. Eğer Pirke gitmek istedilerse hala oraya varmaya çalışıyor olmaları mümkün. Kelso Opel'in direksiyonuna geçerken Mark yandaki koltuğa oturdu. Bana hiç de mantıklı gelmiyor. İnsan neden cipi bırakıp trene binsin ki? Kelso haritayı Mark'a uzatıp anlamlı anlamlı baktı. Grimes'in anlatmayı unuttuğu bir şey daha var. Neymiş? McCall'ın Jennifer'la buluşur buluşmaz izlenmeye başladığından kuşkulanıyorduk. Grimes, Nissan'ı inceleyince çipin şasisinin altında bir verici buldu. Peşinde bizden başka birileri daha mı var demek istiyorsun? Evet, öyle demek istiyorum. Ve biraz önce gördüğümüz katliama bakarsak onların peşinden Manastır'a gelmiş olmalılar. Ama ondan sonra ne oldu? Bunu bize sadece Jennifer ile McCall anlatabilir. Tabii hala hayattaysalar. Neler oluyor Kelso? Tanrı aşkına biliyorsan bana da anlat. Kelso motoru çalıştırdı. Manastır'daki cesetler konusunda bir fikrim var sanki. Neymiş fikrim? Kelso lastikleri çığlık çığlık bağırtarak piyazadan çıktı. O keşişler laf olsun diye öldürülmedi Ryan. Burada belirgin bir tertip var. Aynı Caruso'nun ölümünde olduğu gibi bu olaya da bir cinnet suçu verilmek istenmiş. Bu adamlar neden öldü? Çünkü ya bir şeyler biliyorlardı ya da bir kanadın parçalarıydılar. Ve biri bu gerçeği gizlemek istedi. Bundan kesinlikle eminim. Kim o biri? İşte bu da 50 milyon dolarlık soru. New York. La Caruda evinin yolunu tutmuştu ki yan yolda vicdanının sesini dinleyince arabasını çevirip Coldwell'e yollandı. Danışmaya vardığında masanın ardındaki hemşire telefonda konuşmakla meşguldü. Konuşmasını bitirince gözlerini kaldırdı. Yardımcı olabilir miyim efendim? Bobby March'ı ziyarete geldim. Burada kalıyor. Adım Lou Caruda. Hemşire karşısındakini kuşkuyla inceledi. Birkaç gün önce de Bobby'yi ziyaret etmiştiniz değil mi Bay Garuda? Garuda sıkıntılıydı. Evet ettim. Hemşire karşılığını çatıp masanın ardından çıktı. Burada bekler misiniz lütfen? Neden? Bir sorun mu var? Siz lütfen bekleyin hemen dönerim. Leroy öne düştü. Garuda'yı bir koridora soktu. Bobby tümüyle içine kapandı. Sanki trans halindeymiş gibi kimseyle ilişki kurmuyor adamın. Ne oldu ki? Sen gittikten sonra hafif bir havale geçirdi. Arada bir gelir böylesi havaleler. Zaten fazla da ağır olmaz. İlaçla başa çıkarız. Ama senin gelişinden biri depresyonda. Daha önce onu hiç böylesine rahatsız görmemiştim. Yemek yemiyor, müzik bile dinlemiyor. Hiç eski Bobby'ye benzemiyor artık. Tek istediği Jenny'yi görmek. Oysa onun cep telefonu da sürekli kapalı. Onun için bir türlü konuşamıyoruz onunla. Ona ne söyledin ki adamım? Leroy özel bir odanın önünde durup kapıyı belli belirsiz araladı. Garuda tekerlekli sandalyesinde oturup başını yana eğmiş bomboş gözlerle pencereden dışarıya bakan Bobby'yi gördü. Dinle Leroy, bir itirafta bulunmam lazım. Hıyarlığın en buktanını yaptım. Nasıl yani? Çocuğa babasının cesedinin bulunduğunu söyledim. Ne yaptın? Duymamış mıydın? Hiçbir şeyden haberim yok adamım. Garuda olanları anlattı. Anlaşılan şu kahrolası ağzımı açınca Bobby'ye bilmemesi gereken bir şey anlattım. Demek Jennifer çocuğu üzmek istememiş. Aman tanrım korkunç bir şey bu adamım. Yani ihtiyarın cesedi demek istiyorum. Evet öyle. Bana kalırsa biri Jennifer'e Bobby'nin durumunu anlatmalı. O arkadaşıyla yani Mark'la da temas edemiyor musun? Şu anda ülke dışında olmalı. Üstelik telefon numarasını da bilmiyorum. Yine de beni arayacağını umuyorum. Gidip Bobby'yi görmemde bir sakınca var mı? Yok ama bu kez de ben de yanında kalacağım. Eğer yine rahatsız olursa ortadan toz olursun, tamam mı? Hem de çarçabuk. Patron sensin. Nasılsın Bobby? Bobby gözlerini bile çevirmedi. Dudakları büzülü, salyası çenesinden sızarak bomboş gözlerle oturmayı sürdürdü. Leroy eğilip bir kağıt mendille ağzını sildi. Mark'ın arkadaşı seni görmeye geldi Bobby. İyi misin adamım? Bir ihtiyacın var mı? Bu adamı bir daha görmek istemiyorsan bana söylemen yeter. O da hemen gider. Bobby cevap vermedi. Leroy Garuda'ya ne demek istediğimi anladın mı diye sordu. Garuda Bobby'nin tekerlekli sandalyesinin hemen yanına yatağın üzerine oturdu. Bir daha uğrayıp her şeyin yolunda olup olmadığını bir bakayım dedim. İyi misin Bobby? Çocuk bir cevap vermedi ama Garuda tekerlekli sandalyenin yanındaki masanın üzerinde bir defter ile bir kalem gördü. Eğildi, defteri usulca kaldırdı. Bu senin mi Bobby? Cevap yok. Resim çizmekten hoşlanır mısın? Yine cevap yok. Hatta gözler bile kıpırdamadı. Garuda defterin anlaşılmaz bir dizi karalamayla kaplı sayfasını inceledi. En azından sanki inceliyormuş gibi göründü. Sonra o soyut kargaşanın içinde gözüne bazı şekiller çarptı. Testere ağzı gibi dağları andırır. Emin değildi. Hey, dinle beni. Bu Leroy geçen gün senin canını sıktığımı söylüyor. Eğer sıktımsa gerçekten özür diliyorum, tamam mı? Jennifer'ın sana işte o konudan bahsetmediğini bilmiyordum. Garuda bu kez üzüntülü bir bakış, bir gözyaşı tomurcuğu gördüğünü sandı. Bobby, ne söylediğimi duydun değil mi? Defterine bir şeyler yazmak ister misin? Neyi üzüldüğünü bana söylemek? Bobby'nin elleri hareketlenmeye başladı. Parmaklarının yavaş ve dikkatli hareketlerini gören Garuda, Leroy'a döndü. Ne yapıyor? Bir çeşit işaret dili falan mı? Öyle. Bobby babası hakkında ne biliyorsan öğrenmek istiyor. Hiçbir şey bilmiyorum diye karşılık verdi Garuda. Sana bütün bildiklerimi anlattım Bobby. Hepsi bu kadar. Yemin ederim. Bobby kafasını çevirdi. Pencereden dışarı bakmayı sürdürdü. Dinle Bobby diye ısrar etti Garuda. Bana söylemek istediğin hiçbir şey yok mu? Hiçbir şey demiyor. Bobby kafasını bile çevirmedi ama sağ elinin baş parmağını aynı elinin işaret parmağı ile orta parmağının arasına kıstırarak Garuda'ya yaptığı hareketi yanlış yorumlamak mümkün değildi. Leroy gülmemek için kendisini zor tuttu. İşaret dilinin bu bölümünü yanlış anlamak imkansız. Bana kalırsa adam yalnız kalmak istiyor. Birkaç adım uzaklaştıklarında Garuda fısıldıyla şimdi ne olacak diye sordu. Doktor Rick bu akşamüstü gelip bakacak. İşin ehli bir kadındır. En iyi danışmanlarımızdan biridir. Ona senin bütün anlattıklarını iletirim. Teşekkürler. Bakarsın daha başarılı olur. Garuda masanın üzerinde açık duran defterdeki testere dişi biçimi çizgilere baktı. Sonra defterden bir sayfa koparıp üzerine bir numara yazdı ve kağıdı Leroy'a uzattı. Belki doktorun ne söylediğini bana anlatmak istersin diye. Mark'la konuşacak mısın? Tabii, beni arar aramaz.